Ayrım 5. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 73. Tanzimattan Cumhuriyeti, Maraş'ta İskan Politikaları, Fırka-ı İslahi, Zor Nizam. 1800'lü yılların ikinci yarısına girildiğinde dünyada yeni bir dönem yaşanıyordu. Kapitalist ve emperyalist gelişmeler dünyanın her karış toprağını ve istisnasız her toplumu etkilemeye başlamıştı. Klasik imparatorluk sistemleri çözülme ve dağılma sürecine girmişti. Bu gelişmelerin birçok sonuçlarından bizi ilgilendireni ulusal kimliklerin oluşması ve toplumsal politik hayata girmesidir. Dünyada yaşanan gelişmenin sonucunda Osmanlı Devleti 1839 yılında Tanzimat'ı ilan etmiştir. Gerek çok uluslu bir devlet olarak gerekse yaşanan kapitalist gelişmenin yarattığı diğer sorunlardan dolayı Osmanlı değişiyor ama bu değişim süreci aynı zamanda Osmanlı'nın sonunu hazırlıyordu. Bu yıllarda Osmanlı fetihçi politikaların yükü altında eziliyor, askeri yenilgi ve kayıplar yaşıyordu. Yaşayan yenilgilerden dolayı asker ihtiyacı, dönemin emperyalistlerine olan bağımlılığın ve sarayın çürümüşlülüğünün getirdiği mali yük, Osmanlı'yı tebaası olan yoksul halkların sırtına daha fazla binmeye zorluyordu. Osmanlı, yaşadığı sorunları aşmak için o güne kadar yeterince denetim altına alıp ezemediği, sömüremediği toplumsal kesimlere yönelmeye başladı. Önce fetihçi ideolojiyi yücelten bir tutumla Rumeli'den Evlad-ı Fatihan adında bir örgütlenme yarattı. Evlad-ı Fatihan yapılanmasının verimli olmasını sağlamak üzere tam yapabilmeleri için toprak ve destek verildi. Aynı yöntem Anadolu'da da uygulanmak isteniyordu. Böylece hem denetim altında olmayan toplumlar denetim altına alınmış olacaklar, hem de bu toplumların insan gücünden asker ve üretici olarak yararlanılmış olunacaktı. Osmanlı Devleti bu politikanın gereği olarak o güne kadar askere gitmek ve vergi vermek konularında sorun çıkartan Maraş ve bölgesi halklarına yönelmeye karar verdi. Bu amaçla daha önce deneyip istediği sonucu elde edemediği bölgenin asi halklarını çeşitli yerlere iskan etme, zorla yerleştirme politikasını tekrar ama daha etkin olarak uygulamayı önüne koydu. O yıllara kadar bu zorba politikaya karşı direnen bölgenin yoksul halklarının direncini hesaba katan Osmanlı Devleti, iskan etme zorla yerleştirme politikasını bir özel ordu ile gerçekleştirmeyi planladı. Osmanlı Devleti'nin bu iskan uygulaması Maraş'ın kaderinde ve toplumsal kimliğinin değişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. Kör olasın Derviş Paşa, hep dul kodun gelinleri, Dadaloğlu. A. Osmanlı Devleti'nin özel harpçısı Cevdet Paşa ve özel ordusu Fırka-ı İslahiye. Maraş ve çevresinde yaşanan çeşitli halklarda aşiretler için tayin edici ve değiştirici zorlu süreç bu tarihlerde başlamıştır. Selçuklu'ya, Dulkadiroğlu Beyliği'ne ve en son Osmanlı'ya tabi olmayarak uzun yıllar kendi ulusal, dini ve kültürel kuralları ve normlarıyla yaşamlarını sürdüren bu kitleler nihayet 1865-1866 yılında Osmanlı Devleti tarafından kurulan bir özel ordu ile denetim altına alınmaya başlandı. Bu amaçla kurulan ve görevlendirilen dönemin özel ordusu Fırka-ı İslahiye'dir. Osmanlı Devleti Fırka-ı İslahiye'nin çalışmalarını kolaylaştırmak için özel iskan kanunu çıkartmış, özel yetiştirilmiş yetkin kadrolarını bu işe memur ederek her türlü olanağı sunmuştur. Tezakir, Cilt 3, Sayfa 107 ve Devamı. İsyancı Maraşlı halklara baş eğdirme misyonuyla kurulan özel ordu Fırka-ı İslahiye'nin görevlerinden biri de o yıllarda Maraş Zeytun'da kısmi bir özerklik içinde yaşayan Ermenileri yola getirmekti. Maraş'ta Ermeniler, Necla Günay, sayfa 244. Ancak çeşitli gelişmelerden dolayı planın bu boyutu o yıllarda gerçekleştirilememişti. Tezakir, Cilt 3, sayfa 121. Bu süreci anlayabilmek için Fırka-ı İslahiye, özel ordusunun siyasi komutanı Cevdet Paşa'yı ve faaliyetlerini kendisinin yazdıklarından izleyelim. Cevdet Paşa, Osmanlı'nın son döneminde kendi önerisiyle kurulmuş ve son yılların Ergenekon tartışmalarına konu edilmiş olan Encümenli Danış'ın kurucu üyesi ve fikir babasıdır. İşkodra'da yaşanan isyanı bastırmak için fevkalade komiserlik ile İşkodra'ya gönderilmiş ve görevini yapmıştır. Tezakir, Cilt 2, sayfa 157. Aynı dönemde yaşanan Bosna isyanında Cevdet Paşa yine en önde iş başındadır. İsyanın önderlerini satın almak dahil tüm hile ve savaş oyunları kullanarak Boşnakları terbiye etmek adına Tezakir, Cilt 3, sayfa 33, Bosna halkının kısmi özgürlüğünü bağımlılığa dönüştürmek için onları Osmanlı askeri olmaya zorlamıştır. Tezakir, Cilt 3, sayfa 40 ve devamı. Cevdet Paşa gittiği her yerde koloni militer olarak adlandırdığı tam yetkili bir askeri sömürge valisi gibi çalışmaktadır. Tezakir, Cilt 3, sayfa 33. Başarılı faaliyetlerinden dolayı çeşitli defalar Osmanlı Devleti ve Padişahı tarafından taltif edilen rütbeler ve nişanlar verilen Cevdet Paşa, Osmanlı'nın en temel ve en önemli sorunlarından birisi olan Maraş ve çevresinin halklarının kontrol altına alınması sorununu çözme görevine özellikle talip olmuş, konuyla ilgili ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Bölgenin halklarını denetim altına alma sorunu ve çözümüyle ilgili olarak Cevdet Paşa'nın da içinde bulunduğu bir toplantı yapılır. Toplantıda Cevdet Paşa, Hısnı Mansur, Kozan, Cebeli Bereket, Akçadağ, Dersim, Gavurdağı çevresini isim isim sayarak buraların Devlet-i Aliye tarafından işgal edildikleri günden beri hayali isyan içinde olduklarını belirtir. Tezakir, Cilt 3, Sayfa 107. Cevdet Paşa yaptığı bu tespitten hareketle yapılacak kapsamlı bir operasyonla Türk-Kürt isyancı aşiretlerin zorla iskan edilmelerini önerir. Böylece kontrol altına alınacak olan ada geçen toplulukların askere alınmalarının ve vergilendirilmelerine mümkün olacağını söyler. Bu programın başarılı yürümesi için bir harekat planı sunan Cevdet Paşa, bölge aşiretlerinin ıslahını ifade etmesi anlamında adı Fırkah-ı İslahiye olan özel bir ordunun kurulmasını teklif eder. Osmanlı Devleti tarafından kabul edilen projenin teorisyeni Cevdet Paşa, bu özel ordunun tam yetkili siyasi sorumluluğuna getirilir. Osmanlı'nın bu özel ordusunun askeri komutanlığına ise Karadağ isyanını bastıran Tezakir Cilt 2 Sayfa 251 Münşir Derviş Paşa atanır. Fırka-ı İslahiye'nin vurucu gücü Çerkeslerde, Gürcülerde ve Kürtlerde oluşturulmuş atlı birliklerdi. Tezakir Cilt 3 Sayfa 135 Fırka-ı İslahiye'nin görevi ve görev alanı İskenderun'dan Maraş ve Elbistan'a, Kilis'ten Niğde ve Kayseri'ye, Adana sahillerinden Sivas'a kadar olan bölgede kontrol edilemeyen kitleleri ıslah etmekti. Hemen ve büyük bir gayretkeşlikle işte başlayan özel harpçı, Encümen-i Daniş üyesi Cevdet Paşa oldukça deneyimlidir. İlk olarak aşiretlerin ilil gelenlerine, daha önceki isyanlarda yaptığı gibi devletin çeşitli kademelerinde ve ordu içinde görevler vererek ve buna benzer başkaca rüşvetlerle satın alarak işe başlar. Cevdet Paşa satın aldığı bu ileri gelenler vasıtasıyla da isyancı toplulukları kontrol altına almaya amaçlamaktadır. Siyasi komutan olan Cevdet Paşa bu faaliyetleri yürütürken askeri komutan olan Derviş Paşa ise baskılara karşı çıkacak olanlar için Zeybeklerde ve Arnavutlarda oluşan daha özel vurucu bir birlik kurmaktaydı. 1866'da bölgede harekata başlayan Fırkah-ı İslahiye, Halep, Kozan, Adana, Maraş ve çevresinde yaşayan tarihleri boyunca boyun eğmemiş isyancı Türk-Kürt aşiretlerini kısa sürede büyük acılar yaşatarak çeşitli şehirlere, kasabalara ve köylere yerleştirerek teslim almıştır. Gerektiğinde yeni köyler ve kasabalar kurularak buralara söz konusu Türk-Kürt aşiretlerinin zorla yerleştirilmesi sağlanmıştır. Osmaniye, Kadirli, Islahiye gibi şehirler ve birçok köy Fırkah-ı İslahiye tarafından ve isyancı aşiretlerin iskan edilmesi amacıyla bu yıllarda kurulmuşlardır. 1866 yılında zorla iskan edilerek yerleşime tabi tutulan bölgenin Kürt aşiretleri de bulunmaktadır. Atmililer, Sinemilliler, Rışvan aşiretinin çeşitli kolları gibi birçok Kürt, Kürt Alevi aşiretleri bunlar arasındadır. Ayrıca Kürt aşiretleri olarak Okçu İzzettinlü ve Şıhlar ve Amiki namıyla 3 aşiretin de Tezakir Cilt 3 Sayfa 144 zorla iskana tabi tutulduğunu yine Cevdet Paşa'dan öğreniyoruz. Osmanlı'nın özel ordusu tarafından zorla yerleştirilen bu isyancı Türk-Kürt aşiretlerin Maraş katliamı bağlamında kapsamlı ve ayrıntılı incelenmesi çok ilginç noktaların açığa çıkmasını sağlayacaktır. Mesela bu aşiretlerden olan Tecirliler o döneme kadar yaşayan ve yukarıda belirttiğimiz isyanlarda büyük roller oynamış ve 1866 zorla iskan yıllarına kadar isyancı özelliklerini korumuş ve sürdürmüşlerdir. Hatta bu aşiret 1860-61 yılında Osmanlı'nın yerel yöneticileri tarafından Zeytun Ermenilerine karşı yapılan bir seferde Zeytun Ermenilerinin yanında yer alarak Maraş mutasarrıfını ve onun şahsında Osmanlı Devleti'ne karşı tutum almış mücadele etmişlerdir. Tezakir Cilt 3 Sayfa 120. Daha da ilginç olanı Tecirli aşiretinin geliştirdiği bir tutum değişikliğinin nedeni olarak Osmanlı Devleti'nin Ermenilere yaptığı zulmün benzerinin daha sonra kendilerine yapılacağını öngörmüş ve bunu ileri sürmüş olmalarıdır. Tecirli aşiretinin ezenlere karşı sürdürdükleri mücadelelerden ve yaşadıkları tecrübelerden çıkartarak pratik politik hayata uyarladığı bu gerçek politikleşmenin düzeyini göstermektedir. Aynı şekilde ve aynı Tecirli aşireti 1600 yıllarında Kürt Lek aşiretiyle birlikte Osmanlı'ya karşı başkaldırmıştır. http://www.osmangokce.net/ericek/66-tecrl-den. Örnekler göstermektedir ki halklar arasındaki dostluk ve dayanışma politik bir özellik kazanarak Osmanlı Devleti'ne karşı mücadeleye dönüşebilmiştir. Tecirli aşiretinde görülen, egemen Osmanlı'ya karşı baskı altında olan Ermeni, Türk, Kürt halklarının işbirliği içinde olması sadece bu aşirete özgü bir durum değildir. Dönemin özelliğinden dolayı başka aşiretlerinde benzer ilişkiler içinde oldukları görülmektedir. Aşiretler arasında egemenlere karşı birlikte mücadele etmeye dayanan halklar arasındaki ilişkiler kısa bir süre sonra ırkçılığın ve şövenizmin korkunç etkisi ve tahribatıyla düşmanlık noktasına getirilmiştir. Bu aşiretin ve bölgede yaşayan diğer aşiretlerin dinsel algılamaları ve dini pozisyonları konusunda fikir vermesi açısından şu bilgilerde dikkat çekicidir. Tecirli aşiretinde cenaze namazı kıldıracak hoca olmadığından insanlar öldükleri yerde hemen defnedilirler ve 3-5 ay sonra bir hoca bulunursa mezarı üzerine götürülüp cenaze namazı kıldırılırdı. Evliliklerde de benzer uygulama yapılırdı. Zifaftan nice zaman sonra bir hoca bulunursa iki tanık ile nikah kıyılırdı. Çoğu kere de bu nikah kadın hamileyken yapılırdı. 3 aylar dolayısıyla aralarına bir hoca girerse birçok cenaze namazları birden kılınır ve birçok nikah birden kıyılırmış. Hoca efendi bu suretle epeyce para kazanırsa da bu paranın hayrını göremezmiş. Çünkü hoca efendi işleri bitirip dönüş vakti geldiğinde görünüşte obadan hoşnutlukla ve güler yüzle uğurlanırmış ama yolunun üzerine 3-5 tecirli atlısı gönderilmesi de ihmal edilmezmiş. Obadan ayrılan hoca efendi ıssızda yakalanır ve bütün paraları ve üstelik hocanın kazanç aracı olan Mustafa da elinden alınırmış. Hoca da tecirli obasından canını zor kurtarır ve geldiğinden daha da yoksul olarak kös kös dönermiş. Tezakir, cilt 3, sayfa 163-164. Ne yazık ki bütün bu hoşgörülü ve halklar arası dayanışmaya örnek olacak tutumlara rağmen aynı aşiret mensupları gerek 1895-1922 Ermeni katliamında ve sürgününde gerekse 1978 Maraş katliamında yer alabilmişlerdir. Bu durum Maraş'ta yaşayan diğer aşiretlerin hemen hepsi için aynı şekilde yaşanmıştır. Maraş katliamına katılan köy ve köylüleri incelediğimizde bu irkil gerçekle karşılaşmaktayız. Fırka-ı İslamiye'nin zorla yerleştirmelerini kendisi de Anadolu'da yaşayan her kavmi Türk sayacak kadar ırkçı olan ve Osmanlı'nın son yıllarında Maraş'ta yöneticilik yapan Besim Atalay şöyle anlatmaktadır. Kuru iskan imha demektir. Asırlardan beri alışılan bir hayat ve bir tarz-ı maişet birdenbire değiştirilemez. Bunlar tedricen İslah ve iskan edilmek lazım gelirken yapılmadı. Üzerlerine asker çekildi, ordular sevk edildi, topa tutuldu. Obalar, yaylalar, kışlaklar yakıldı ve yıkıldı. Beyler kurşuna dizildi, kadınlar ve çocuklar bile öldürüldü, gelinler esir edildi. Düşman gibi kırıldı, geçirildi. Bu baba yiğitlerle beraber ocakları, hanumanları, atları, koyunları mahvolup gitti. İşte körü körüne Avrupa medeniyetini taklit belgesi. Şu hizmetlerine. Mükafat olmak üzere vaktin hükümeti Derviş Paşa'ya, Kurt İsmail Paşa'ya, Cevdet Efendi'ye nişanlar ve payeler verdi. Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Besim Atalay, sayfa 105-106. Konunun bir diğer yönü ile ilgili olarak Besim Atalay şöyle devam etmektedir. Fırka-ı İslahiye, Farsakları, Ceritlileri, Adana Ovası'na ve Cebeli Bereket'e, Avşarları Göksun'a ve Kayseri taraflarına, Bozdoğan'ı andıran havalisine, Tecirli'ye, Meraş ve İslahiye'ni vahiyesine yerleştirir, yok öldürür, defneder. Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Besim Atalay, sayfa 107. Zorla iskan zulmünü yaşayan bölge halkları bu yılları zor nizam olarak adlandırmıştır. Cenup'ta Türkmen Oymakları, Ali Rıza Yalkın, cilt 2, sayfa 371. Ne de olsa Türkçülüğün revaçta olduğu bu yıllarda bölgeyi gezen bir Türkçü olarak kol kırılır, gen içinde kalır diye düşünmüş olmalı. Bölgenin bir insanı olarak bu dönemin bütün boyutlarıyla yaşayan insanların ozanı Dadaloğlu'nun bu zorla iskan etme, yerleştirme uygulamalarıyla ilgili birçok şiiri bulunmaktadır. Bu yiğit isyancı ozan bu bölgede ve bu tarihte yaşamış Afşar Türkmenlerindendir. Belimizde kılıncımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir diyerek Osmanlı özel ordusunun zulmüne karşı halkların isyanını dile getirmiştir. Kaypak Osmanlılar size aman mı diyen Maraş ve çevresinin Asi Ozan'ın Dadaloğlu, bağlı olduğu aşirette dahil aşireti de uygulanan ve bu zorla yerleştirme zulmünü, buna karşı aşiretlerin öfke ve direnişlerini ezilenlerin tarihine mal etmiştir. Zor nizam denen bu iskan yıllarında 60'lı yaşlarını yaşanan yiğit isyancı Ozan Dadaloğlu halen ezilenlerin duygularının ve düşüncelerinin tercümanı olmaya devam etmektedir. Ama Dadaloğlu'nun aşiretinde geldiklerini söyleyenler ne yazık ki ona uygun bir yerde bulunmamışlar. Tam tersine yıllar sonra yaşanan Maraş katliamında şu ya da bu biçimde yer alarak Dadaloğlu gibi isyancı bir halk ozanına ihanet etmişlerdir. Kafkasya'nın gururlu evlatları. Dehşetli dövüştünüz, öldünüz. Puşkin. B. Dağlı Çerkeslerin Maraş ve çevresinde sürgün trajedisi. 1860'lı yıllarda Maraş'ı ilgilendiren başka bir gelişme daha yaşanmıştır. Bölgenin büyük devletlerinden Rusya'da yaşayan Kafkas halkları, Rus Çarlığı'na karşı sürdürdükleri mücadelelerinde yenilmişler ve Çarlık tarafından toplu katliame tabi tutulmuşlardır. Bu çilekeş halkın özgürlük mücadelesini kanla bastıran Rusya, diğer emperyalist güçlerle birlikte dağlılar dedikleri Kafkas halklarını topraklarından kopartmaya, sürgün etmeye karar vermişlerdi. Bunun üzerine daha önce Hristiyan ve Yahudi olan 17. yüzyılda İslam'la tanışan Çerkes halkının Osmanlı topraklarına sürgünü başlatılır. Bu kararın alınmasında başkaca nedenlerin yanında Çerkes halkının Müslüman olması da etkili olmuştur. Çünkü Osmanlı padişahı aynı zamanda İslam dininin halifesi ve bütün Müslümanların koruyucusu olarak görülüyordu. Olağanüstü acılar ve gözyaşları demek olan ve 1859 yılında başlayan toplu sürgün ve zorunlu göç 1866 yılına kadar devam etmiştir. Dağlı halkların yaşadığı bu trajediyle ilgili olarak Rus Çarlık ordusunun bir görevlisi şunları yazmaktadır. Yolda önümde arz eden manzara şöyleydi. Oraya buraya dağılmış ve köpekler tarafından parçalanmış, yarı yenmiş çocuk, kadın ve erkek cesetleri. Açlıktan ve hastalıktan tükenmiş, zayıflıktan bacaklarını zor kaldıran, bitkinlikten düşen ve aç köpeklere canlı canlı yem olan. Vatanından uzak Çerkesler, Murat Papşu, sayfa 132. Diyerek devam eden anlatımların bu kadarı, yaşanan trajedinin anlaşılması için yeterince açıklayıcıdır. Bu koşullarda ve bu şekilde yurtlarında sürgün edilen Çerkesler, gemilerle taşındıkları Osmanlı topraklarında ölümlerin envai çeşidini yaşamaya mahkum edilmişlerdir. 3-4 günlük gemi yolculuğunda 600 Çerkes'in 370'i karaya ulaşabilmiş, 230'u ölmüştür. Vatanından uzakta Çerkesler, Murat Papşu, sayfa 52. Ruslar Çerkeslere kan ve acı dolu sürgünü dayatırken Osmanlı Devleti bu gelişmede kendi hesabına yararlanmaya çalışıyordu. Birçok sorunu bir arada yaşayan ve özellikle kendi içindeki halkların baş kaldırılarıyla uğraşmak zorunda kalan Osmanlı'nın bu göçleri kabul etmesi elbette ve sadece İslam adına değildi. Osmanlı Devleti bu yeni gelenleri imparatorluk içinde hızla azalan üretici insanları ve asker sayısını çoğaltmak amacıyla değerlendirmek istiyordu. Dönemin yabancı basınına yansıyan haberlere göre Osmanlı yetkilileri 200 bin dağlıyı orduya almanın çalışmalarını yapmaya başlamışlardı bile. Vatanından uzakta Çerkesler, Murat Papşu, sayfa 53. Rus Çarlığı'nın emperyalistlerle birlikte planladığı zulme tabi tutularak Anadolu'ya sürgün edilen Çerkeslerin sayısı 470 bin olduğu belirtilmektedir. Kafkasya, Adolf Berch, sayfa 123. Ana yurtlarından kopartılarak Anadolu'ya sürgün edilen bu Çerkeslerin bir kısmı Maraş'ın ilçe ve köylerine yerleştirilmişlerdir. Maraş'ın ilçe ve köylerine sürgün edilerek unutulmaz bir trajediye uğratılan Çerkesler, yaşadıkları bu durumun hesabını soramadıkları gibi kendilerine sahip çıktıklarını sandıkları Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmeye mahkum ve mecbur edilmişlerdir. C. Maraş'ta Ermeniler ve isyanları. Ermenilerin Maraş'taki varlıklarından ve süren kısmi özerk toplumsal yapılarından söz edilmişti ilgili bölümde. Osmanlı Devleti zaman zaman müdahalelerde bulunarak bu özerkliği yok etmeye çalıştıysa da istediği sonucu alamamış, Ermenilerin yarı özerk durumları 1900'lü yıllara kadar devam etmiştir. 1850'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan ve kısmen değindiğimiz toplumsal hareketliliğin esası imparatorluğun boyunduruğu altında yaşayan halkların bağımsızlık savaşlarıydı. Balkanlarda Yunanlıların, Bulgarların ve diğer halkların, Orta Doğu ve Afrika'da Kürtlerin ve Arapların başlatıp geliştirdiği bağımsızlık savaşları Ermeni halkını da etkilemişti. Dünyada ve Osmanlı'da yaşanan bu gelişmelerin sonucunda o güne kadar Osmanlı'nın Milleti Sadıka diyerek bir avuç Ermeni işbirlikçisi vasıtasıyla kontrolde tutmaya çalıştığı Ermeniler artık bu yalana kanmamaya başladılar. Ermeniler açısından ulusal hareketlenme süreci 1856 Islahat Fermanı, 1863 Ermeni Milleti Nizaminamesi, 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonunda imzalanan 1878 tarihli Ayastefanos ve Berlin anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara yansımıştı. Böylece Ermeni halkının mücadelesine Ermeniler ve Osmanlı Devleti dışında başka önemli politik aktörler de dahil olmuşlardı. Dünyanın emperyalist devletleri Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu ve ulusların bağımsızlık mücadelelerini kendi yayılmacı politikalarının aracı olarak kullanmaya, gelişmeleri bu şekil ve yönde etkilemeye çalışıyorlardı. Ermeniler bu siyasal koşullarda ulusal talepleri için diğer ulusların yaptığı gibi çeşitli hareketler geliştirmeye başladılar. Bu süreç isyanlar, anlaşmalar, çatışmalarla 1895'e kadar devam etti. 1895 yılında Maraş Zeytun Ermenileri, Zeytun İsyanı adıyla bilinen Ermeni isyanını başlattılar. İsyanı ve ayrıntılarına geçmeden konuya hakim olabilmek için daha önceki bölümlerde kısaca değindiğimiz Maraş Zeytun Ermenilerinin durumuna ilişkin biraz ayrıntı vermek faydalı olacaktır. C1 Maraş'ta Ermeni nüfusu. Osmanlı'da belli aralıklarla yapılan sayımların işlendiği ve Maraş'ın da bağlı olduğu Halep vilayeti yıllıklarına göre 1895-1902 yılları arasında Maraş'ın çevresiyle birlikte toplam nüfusu 54 bin ile 60 bin arasında görülmektedir. 1895 tarihi itibariyle Maraş merkezde gayrimüslim nüfusun toplam nüfusu oranı %32'dir. Maraş sancağı içerisinde Ermeniler Maraş merkez ve Zeytun'da dahil olarak yaşamaktadırlar. Vilayet salnamelerine göre 1900 tarihi itibariyle Zeytun kazasında yaşayan Ermeni nüfusu 9352 iken Müslüman nüfusu 8356 idi. Bu yıllarda Maraş'a bağlı 28 Ermeni köyü olduğu görülmektedir. www.agos.com.tr/tr/arsiv/birzamanlar/maraş-h.html Ayrıca 1600'lü yıllarda bölgeyi gezen Evliya Çelebi de Künek ve 500 hanelik Değirmen Boğazı adlı Ermeni köylerinden söz eder. Seyahatnamelerde Maraş, hazırlayan Yaşar Alptekin, Serdar Yakar, sayfa 27. Maraş şehir merkezi ve köylerindeki Ermeni nüfus için Maraşlı bir Türk olan 1875 doğumlu Necipzade Mehmet Supi Tolun şunları söylemektedir. Maraş'ta Şekerdere ve Kuyucak mahalleleri hemen hemen Ermeni nüfusu ile meskuniydi. Bu mahallelerde İslam nüfusu pek azdı. Diğer mahalleler karışık olup takriben şehrin üçte biri Ermeni idi. Kaza ve köylerdeki durum da şöyleydi. Merkeze bağlı Fındıcak, Kişifli ve daha bir iki köy, Yenicekale'de büyük köy ve keza 3-5 köy, Andırın'da 5-6 köy Ermenilerle meskundu. Elbistan kasabasında da 100 kadar Ermeni hanesi vardı. Zeytin kasabasıyla Fenis, Fırnız, Nahiyesi, Mihal ve Alabaş köyleri ve daha birkaç Ermeni köy idi. http://www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1267/14571.pdf Yardımcı Doçent Doktor Ahmet EY/C/L 1914-15 yılında Maraş'ta Osmanlı devlet görevlisi olan Besim Atalay, Maraş kasabasının nüfusu 32.704'tür. Bunun 23.552'si Müslüman, 8.480'i Hristiyanlardan ibarettir demektedir. Maraş Tarihi ve Coğrafyası, Besim Atalay, sayfa 205. Maraş'taki Ermeni nüfusu ile ilgili Ermenilerin tahminleri Osmanlı Devleti'nin kayıtlarında bulunan bilgilerden farklılık göstermektedir. Ermeni kaynakları Maraş'taki nüfuslarının toplam nüfusun içerisindeki payının %40'ın üzerinde olduğunu ileri sürmektedirler. Maraş'ın yarısının Ermeni olduğu iddiaları ileri sürülmektedir. Türk kaynakları tarafından kabul edilen rakamlara göre hangi kayda bakılırsa bakılsın 1800'lü yıllarda Maraş içinde Zeytun kazasında ve bazı köylerinde yaşayan Ermenilerin nüfusu en az gösteren rakamlar esas alınsa dahi Cumhuriyet öncesine kadar aşağı yukarı Maraş'ın toplam nüfusunun üçte birinden fazla görünmektedir. Ayrıca Fırnız, Zeytun gibi kasabaların dışında çok sayıda sakinlerinin büyük çoğunluğu veya hepsi Ermeni olan köyler bulunmaktaydı. Bu demektir ki o yıllarda çevresiyle birlikte nüfusu 150 bin olan Maraş'ın nüfusunun 50 bini Ermeniydi. Kürtleri, Türk Alevilerini ve Çerkezleri dikkate aldığımızda bugün faşizmin kendisine toplumsal dayanak yapmaya çalıştığı bir Maraş değil, çok uluslu, çok dinli bir Maraş çıkmaktadır karşımıza. Üstelik Türk şövenizmine dayanak yapılmak istenen Türklerin genel nüfus içinde azınlıkta olduğu bir Maraş. Hem de çok eskilerde, tarihin derinliklerinde değil, yakın tarihteki Maraş'ın demografik yapısı böyleydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 85.